SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Yayınımıza şimdi tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'la yapacağımız söyleşiyle devam edeceğiz. Ancak önce bize Avustralya'nın dört bir yanından, internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyelim. Evet, Orhan Bey hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Hem Avustralya'ya hem stüdyomuza hoş geldiniz. Yol uzundu değil mi? Gelen herkes bundan şikayet eder. Onun için önce bunu söyleyeyim dedim.
Evet, yol uzun. İyi ki arada bir aktarma var. Ama onu da katınca 20 saatin üzerinde bir yol. Ama olsun, galiba değdi buraya gelmek. Ben daha önce dünyanın uzak noktası olan yerlere de gitmiştim. Amerika'ya gittim, Kanada'ya gittim, Küba'ya gittim. Burası da çok uzun zamandır gelmek istediğim bir ülkeydi. Çünkü benim coğrafyamın insanları dünyanın her yerindeler. Onlarla ve dünya insanlığıyla buluşmak bir sanat insanı için hem bana kattıkları var, hem de edindiklerimizi, bütün deneyimlerimizi bu insanlara aktarmanın da bir görev olduğunu düşünüyorum. Onun için Anadolu Toplum Merkezi'nin çağrısına, değerli dostlarımın çağrısına evet yanıtı vererek kalktım, geldim ve önce Sydney'de bir etkinlik yaptık. Dün de burada ben de dostlarla buluştuk. Mutlu ayrılacağım buradan. İki gün sonra Türkiye'ye geri döneceğim. Sonra oradan Avrupa'ya turneye çıkacağım, döneceğim, oyunlarım var. Ama bu olanak için size çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz, bizi kırmadınız. Stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz oldunuz. Ne mutlu bize. Sizin gibi değerli bir sanatçıyı burada konuk etmek de bizim için ayrıca bir olur. Çok sağ olun.
Teşekkürler. SBS'e de teşekkür ederim bütün çalışanlarına ve yaratıcılarına.
Sağ olun. Çok teşekkürler. Orhan Bey, ben sizi sosyal medyadan çok sıkı takip eden biriyim. Sizin böyle muhalif bir tarafınız var. Tiyatro sanatçısısınız, sinema oyuncususunuz ama aynı zamanda böyle muhalif bir kimliğiniz var. Bu sosyal medyada çok yansıyor bence. Bunu neye borçluyuz, neden böyle diye sorsam?
Ya bence bir sanat yaratıcısının hem kendi ülkesinde hem dünyanın her yerinde olan, yaşanan her şeyden, iyiliklerden de kötülüklerden de haberdar olması gerekiyor ve onunla beslenip, onunla kendisini zenginleştirip kültürel farklılıklardan, etnik yapılaşmaların kendi kültürel boyutlarından, yaşam biçimlerinden, kendi ülkesindeki insanlığın sorunlarından, dünya insanlığının sorunlarından, yanan her ağaçtan, su altında kalan her evden, her canlıdan, katledilen her doğa parçasından ve bütün savaşlardan kendisini sorumlu hissetmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu yüzden de devraldığım bir miras olabilir bütün insanlık adına. Benim gibi bu anlamıyla ayakta duran ve sanat üreten dünyanın her yerinde yüzlerce sanat emekçisi var, sanat yaratıcısı var ya da edebiyatçısı var, şair var, ressamı var, müzisyeni var. Dolayısıyla o insanlığın bir parçası olarak hissediyorum kendimi ve öyle davranıyorum.
Şimdi Orhan Aydın deyince tabii aklımıza tiyatro geliyor ama benim aklıma radyo da geliyor.
Ya.
Eminim şu anda sizi dinleyen dinleyicilerimiz, özellikle 40-50 yaş üstü, sizin sesinizi tanıdılar. Yani o arkası yarınlardan, radyo tiyatrolarından bildiğimiz bir ses. Yanılıyor muyum?
Doğru, haklısınız. Ankara yıllarım benim yaklaşık 31-32 yıllık sanat hayatımın bir kısmını orada yaşadım. O zaman diliminde TRT'nin TRT olduğu zamanlardır. Radyo Çocuk Saati, sonra Arkası Yarınlar radyo tiyatrosunu yıllarca yaptım. Yetmedi. Seslendirme bir sanattır aslında. Seslendirmeyi tiyatro sanatçıları yaparlar. TRT'nin yine TRT olduğu zaman diliminde uzun yıllarda seslendirme yaptım. Dolayısıyla dediğiniz doğru olabilir. Evet.
Peki tiyatroya gelelim. Tiyatro konuşalım biraz da. Çok uzun yıllar tiyatroda emek veren bir sanatçısınız. Aynı zamanda oyunlar da yönetiyorsunuz. Peki günümüz tiyatrosu dersem ne dersiniz?
Evet. 52 yıl oldu. Benim ülkemde bir cumhuriyet kurumu olan Köln Stili gibi halk evleri adıyla direkt halkın içinden, halk çocuklarının sahneye çıktı, sanat eğitimi aldı. Müzikten tiyatroya, operadan baleye, senfoniye, resimden halk danslarına kadar yetkin hocalar tarafından eğitim aldığı kurumlardı halk evleri ve Anadolu'nun hemen hemen her köşesinde vardı. Dolayısıyla kendimi okullu bir sanat yaratıcısı olmama rağmen halk evleri mezunu bir oyuncu olarak tanımlıyorum her yerde. Çünkü hayatı oradan öğrendim. Biraz da belki şansım vardı. Köylü bir ailenin çocuğuyum ben. Hayata gözlerimi açtığım zaman evimizde piyanodan, kemana, akordiyondan birden fazla mandoline gözlerimi açtım. 6-7 yaşındayken yani okuma yazmayı öğrendiğim zaman evde Tolstoy vardı, Dostoyevski vardı. Shakespeare'in sonelerini 8 yaşında okudum. Sonra ortaokul 2. sınıfta ulusal bayramlarda 19 Mayıs'larda, 29 Ekim'lerde, 23 Nisan'larda babam öğretmenimdi ve şimdi şu şiiri okuyacaksın diye elime verdi, okumamı sağladığı şiirlerin ortaokul 2. sınıfa geldiğim zaman Nazım şiirleri olduğunu, sonra Orhan Veli olduğunu, sonra çevresindeki dostlarıyla, arkadaşlarıyla tanışınca babamın her birinin bir edebiyatçı olduğunu, başta Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Türk Edebiyatı'nın çok saygın kalemleridir. Bunlar da köy üstünden mezun olmuş yaratıcılardır. Sonra çağının büyük şairleri, Ömer Gökçe gibi, Hasan Hüseyin gibi, Ahmet Arif gibi insanlarla çok çocuk yaşta tanıştım. Ama 17 yaşında sahneye çıktım ve bütün okul hayatım boyunca da profesyonel bir oyuncuydum. Halk evleri süresince de öyle, yetmedi üniversite yıllarım da öyle geçti. Değişen ne mi oldu? Aradan 52 yıllık zaman geçti. Şöyle bir durum var. Bütün dünyada var bu. Teknoloji geliştikçe çağ değişti. Yani 20. yüzyıl, 21. yüzyıl ikisini iç içe yaşıyorum ben. 20. yüzyılın sonuna doğru hayata katılmış bir arkadaşınızım. 1954 doğumluyum. Önce teknoloji değişti tiyatro dünyasında tamamıyla. Çünkü Avrupa merkezli ve de ya da işte Amerika merkezli sahnelerde bütün teknolojik verilerin son ürünlerini gördünüz. Karlar yağmaya başladı, yağmurlar yağmaya başladı. Savaşlar oluşmaya başladı sahnenin üstünde. Görsel efektler çok canlandı. Tiyatro insanın insana, insanla anlatıldığı, insanca bile anlatıldığı bir alandır. Bunun içerisinde teknoloji girince ne kaybediyoruz diye düşündük. Tersine çevirirseniz kazancınız daha büyük olur. Bütün savaşları, yıkımları, felaketleri, bütün kötülükleri bu teknolojiyi kullanarak çok daha farklı biçimde anlatabilirsiniz. Sevinci, mutluluğu, aşkı, barışı, eşitliği, kardeşliği de öyle. Bunu keşfetti tiyatro dünyası, bu Amerika'dan ve Avrupa'dan geleni. Benim ülkemde de sahnelerde birdenbire kendini gösterdi bu teknoloji. Ama benim başladığım yıllarda ben mesela Ankara'dan turneye çıkardım, 2 yıl sonra dönerdim. Köy köy neredeyse işçi yerlerinde, toprak işgallerinde, traktör ve mökörlerin üstünde, cami avlularında, okul bahçelerinde, grevlerde, üniversitelerin bahçelerinde oyunlar oynuyorduk. O da başka bir tat içeren, başka bir zenginlik içeren, başka bir akıl zenginliği yaratan zemindi. Şimdi bulunduğumuz yerde 21. yüzyılda ülkelerdeki, bütün ülkelerdeki ama ne yazık ki önce benim ülkemdeki yoksullaşma, ekonomik çöküş, dibe vuruş, mesleğimizin yaratı alanlarını daraltan bir seviyeye doğru gidiyor. Artık bir oyunun kostüm tasarımını yaptığınız zaman daha hesaplı olsun diye düşünmek durumundasınız. Dekorunu yaparken öyle. Sahne tasarımlarının tamamında öyle, müziğinden tutun da ışık tasarımına varana kadar. Bu sahne üstündeki oyunun estetik seviyesinden taviz veriyor. Estetik ve içerik birbirini belirleyen şeylerdir. Buradan taviz verdiğiniz zaman bir yavanlaşma oluşur ve dolayısıyla alım gücü de düşmüş olan halkın ilgisi giderek tiyatroya karşı olan ilgisi zayıflar. Bunun tersini yapmak gerekiyor.
Lüks kaldı
her zaman,
değil mi şimdi tiyatroya
evet.
gitmek?
Ama biz bu konuda direniyoruz. Benim kuşağım, arkamdan gelen genç yaratıcı arkadaşlarım, hatta büyük ustalar halen sahnede olan, 80 yaşını devirmiş Genç Erkal gibi, işte Rutkay Aziz gibi abilerim, dostlarım, bu konuda direniyoruz ve asla taviz vermiyoruz bundan. Bir de geçmişte daha bir kolayca bir yan vardı halkı tiyatroyla buluşturma konusunda. Örgütlü yapılar vardı coğrafyamda. Bunlar özellikle eğitim emekçileri alanında töş gibi, töbler gibi yapılar ve disk gibi, maden iş gibi yapılar. Yani bunlar örgütlü, hem işçi sınıfı alanında örgütlü yapılar, hem de emek örgütleri alanında örgütlü yapılar aracılığıyla tiyatro Anadolu'nun her yerine yaygınlaştırabiliyordu. Evet. Bütün yasaklara rağmen, bütün sansüre, ötekileştirmeye rağmen inatla o eğitim emekçileri ve işçiler sanat emekçilerine sahip çıkıyorlar. Yan yana birlikte gelebilmeyi beceriyorlar ve sahnelerin onlara açılmasını sağlıyorlardı. Bugünlerde bu biraz tersi. Bu bahsi konuşmak isteriz belki. Söylemek isterim buraya gelmişken.
Tabii.
Son 23 yıllık zaman diliminde AKP-MHP döneminde bu yasaklardan, ötekileştirmeden, sansürden çok daha öte, çok daha ağır baskılar yapılıyor. Basın özgürlüğünün, düşünce özgürlüğünün olmadığı, gazetecilerin mesleğini yapamadığı, sanat emekçilerinin sanatlarını üretemediği, kapıların kapandığı ve toplumu ayrıştıran, ötekileştiren, düşmanlaştıran, birbirine götüren, birbirine düşünmek için neredeyse böl parçala yönet taktiğiyle, tam da Hitler gibi, Mussolini gibi bir yöntemle topluma el de uzatmayan, yalnızca dil uzatan bir anlayışın ayrıştırıcı tutumunun yanında sanat emekçilerinin durumu giderek zorlaştı. Çünkü bendensin, sendensin diye bir ayrım yapmaya başladı. Kendi sarayında, kendi çatısının altında bir sanat dünyası diye bir şey yapmaya çalıştı. Beceremedi, olmadı. Ele geçirmediği tek alan burasıdır. Tiyatrodur, sinemadır, edebiyattır, şiirdir, müziktir, danstır. Dolayısıyla alandaki zorluk büyüdü.
Sanat yapmak daha mı zor diyorsunuz?
Çok daha zorlaştı şimdi. Hem seyirciye ulaşmak bu anlamıyla zorlaştı. Çünkü üretim kaynaklarınızı kısmaya başladı ve orayı kendi yandaş çevresine açtı. Oradan da sanat çıkmadı. Çıkmadığını gördü de, kendisi de anladı ama inat etti, bunun üzerine gitti. Gittikçe düşmanlık çoğaldı. Düşmanlık çoğalınca bu tarafta da direnme çoğaldı. Şimdi direnen tarafın kazandığını görüyoruz. Türkiye bu yakın tarihte bir seçim yaşadı. Böyle nispi bir yalancı bahar yaşamaya başladık. Sanıyorum yerel yönetimler aracılığıyla demin altını çizdiğim şey başka bir kulvar olarak, yeni bir bahar olarak yeniden sahnelerin insanlığa ve oyunculara açıldığı bir zaman dilimini yaşayacağız.
En azından yerel yönetimlerden destek alabiliriz diye umut mu var?
Şöyle bir şey zaten vardı. Nispi de olsa, yani göreceliydi o. Kurucu parti olduğunu söyleyen işte CHP, bildiğimiz CHP'nin, sizin memleketiniz İzmir merkezi olmak üzere. Bir de Eskişehir örneği vardır. İstanbul'da bir hoca, yıllarca üniversitelerde hocalık yapmış, İlmaz Büyükerşen'in belediye başkanlığı yaptığı yerde, Anadolu'da sanatın çiçek açtığı, meyve verdiği iki tane yerdi. İzmir'de toplam 44 tane tiyatro sahnesi var. Bütün ilçelere ve merkez iline bağlı. Buralarda konserler var, paneller var, söyleşiler var, şiir geceleri var, sempozyumlar var, atölyeler var. Uluslararası hem tiyatro hem film festivallerine, dans festivallerine ev sahipliği var. Eskişehir'de aynı şey var. Umudumuz odur ki olmazsa onlar da batarlar ve ilk sözü söyleyen yine biz oluruz. O ülkede muhalif denen, bence gerçeğin peşine koşmuş olan sanatçılar, ilk sözü onlar söylerler. Umudumuz odur ki bu yeni süreçte sanat emekçileriyle bu muhalefet partisi aldığı belediyelerle yeni bir birleşme gerçekleştirebilir. Yoksa örgütlenmiş cehalet karanlığa boğar ülkenin geleceğini.
Peki sizi tiyatroda görüyoruz, sinemada da görüyoruz ama dizilerde görmüyoruz Orhan Bey. Niye?
En son 2007-2008 yılında bir dizide oynamıştım. O gün bugündür yapmıyorum. Zaten 2013 direnişinden sonra o direnişe destek veren diğer sanatçı arkadaşlarım gibi birçoğu döndüler, belki olabilir. Beni kara listeye aldılar. Ama zaten şu an AKP ekranı diye bildiğimiz ekranlarda yayınlanan dizilerin hiçbirinde dünyayı bana verseniz tek karesinde oynamak istemem. Çünkü tamamıyla akıl yıkama, dinci gerici, ırkçı, kafatası ve sanatı olmadığı açık olan bir zeminde yürüyor. Dolayısıyla önümüze bakacağız, ileriye bakacağız. Ben sahnede mutluyum, sinema setlerinde mutluyum. Dostlarımla dünyanın her yerinde buluşuyorum. Onunla daha mutluyum ama asla o suça ortak olmayacağım. O dizilerin içerisinde yer almayacağım.
Dizilerin halkı yanlış yönlendirdiğini mi inanıyorsunuz?
Açıkça öyle, özellikle.
Yani biraz daha açar mısınız? Neden?
Özellikle TRT'de yapılanlara bakarsanız kendilerince bir tarih, yazmış durumdalar. Çok büyük prodüksiyonlar bunlar, yetmiyormuş gibi. Her bölümü Türk parası karşılığı 15-16 milyona çıkan vurdulu, kırdılı, kan, kin, nefret, ölüm üzerine kurulu ve olduğu gibi yalan tarihler. Çünkü ülkenin tarihçilerinin anlattıkları Osmanlı'yla karşımızda ekranlarda olan dizilerin uzak yakın ilişkisi yok. Nedense hepsi de Osmanlı meselesiyle bağlantılı o büyük prodüksiyonların. Diğer yayınlar da öyle. Zengin kız fakir oğlan ya da fakir oğlan zengin kız, tersi aynı şeydir. Öbür ekranlara baktığınız zaman da yalnızca tüketime yönlendiren insanları, gülmeceyi bile, gülmeyi bile unuttu insanlar. Yani ben yıllarca Levent Kırca'yla, Ceziki Alasya Metin Akpınar'la da çalıştım, o ekranların tamamında, o işlerin tamamının içerisinde oldum. Biz bir yandan bir şey anlatırken güldürmeyi de sağlayabiliyorduk. Ekranlarda gülmece de kalmadı.
İple çekerdik olacak o kadarı değil ya, mi? Deve kuşu kabareleri izlemek için günlerce bile sırasına bekleyerdik.
Teşekkür ederim. Şimdi onlar yok. Çünkü onların içerikleri aynı zamanda ülkedeki işçi hakları, emekçi hakları, doğa, kadın, çocuk cinayetleri, adaletsizlik. Bütün bunlar temel konularımızdan biridir. Evet, bunu da gülmeceyle ele alıyorduk ve işliyorduk ve insanların aklında kalıyordu. Yani hem olacak o kadar televizyonu sevgili Levent'in yaptıkları, hem de Deve Kuşu Kabire'nin ekranlarda yaptıkları buydu. Buna yer verilmediği gibi bu tamamıyla düşmanlaştırılmış durumda bu durum. Ve işte ekranlarda gördüğünüz o büyük prodüksiyonlarla insanların akıl yıkama gibi bir meselesi olduğu için sistemin bir değiştirmenin, dönüştürmenin peşinde. Başarabiliyorlar mı bilemiyorum. Topluma gidip baktığım zaman açlık daha da derin bir sorun, yoksulluk daha da derin bir sorun, işsizlik daha da derin bir sorun, yetmedi adaletsizlik en temel sorun ve bütün bunların üzerinde bir göz boyama politikası yapılıyor tepede. Halbuki tersi olsa, sanat emekçisi buna tavrını gösterse, dipteki açlığa ya da görünene, artık ülkede görünen açlığa, işsizliğe, adaletsizliğe elini uzatsa, birlikte yan yana olsa, çünkü bu konuda yazılmış çok zengin bir Türkiye edebiyatı var, şiir var, üretilmiş filmleri var, çekilmiş dizileri var geçmişte. Onlarla hayatı bezeyip o dünyaya elini uzatmayı becerebilse sanat emekçisi, böyle bir gücü olsa çok daha farklı bir Anadolu ortaya çıkardı diye düşünüyorum. Bir de yapım şirketlerinin tamamı, bu sözünü ettiğim televizyon dünyasındaki yapım şirketlerinin tamamı da sistemin bir parçası. Sistemin parçası olmuş bir yapım ekibinin, bir yapım grubunun asla özgür olmayacağı, asla bağımsız olmayacağı ve insanlara eşit davranmayacağı açıktır. Evet. Dünyanın neresinde olursa olsun öyledir.
Size Sidney'den bir dinleyicimizden soru var. Mustafa Bey sormuş. Türkiye'de tiyatro yapmak çok zor. Eskinin ve yeninin tiyatro izleyicisi ne kadar değişmiş? Bu konu hakkındaki düşüncenizi soruyor Mustafa Bey.
Çok teşekkür ederim Mustafa arkadaşa. Değişen şudur. Eskiler dediğiniz halen tiyatro seyircisidir. Yaşayanların tamamı eski tiyatro seyircileri. Hatta neredeyse salonların yarısı, özellikle belki benim oynadığım oyunlar için geçerlidir ama diğer meslektaşlarım için de geçerli. Yarısı o insanlardan, yani tiyatronun ne olduğunu bilen insanlarla dolu. Yenisi de gençlerin içinden ve çalışanların içinden yeni bir seyirci kuşağı dönemiş, gelmiş durumda. Tiyatronun ne olduğunu, tiyatro mesleğinin insanlık tarihinin en eski ve en saygın sanat yaratı alanı olduğunu bilen bir kuşak, yeni bir kuşak. Özellikle 2013 gezilerin şeyle ortaya çıkan kuşak seyircilerimizden biri.
Siyaset sizin için devam ediyor. TKP'de sanıyorum aktif siyasete devam ediyorsunuz değil mi?
Evet, ben çocukluğumdan beri örgütlü sanatçı olmak gerektiğini düşündüm hep. Çünkü izini sürdüğüm dünya insanların yaratıcıları da öyleydi. Ben Brecht'in yaptığı epik tiyatronun peşine koşan Anadolu coğrafyasında bir yurttaşım. Brecht de bir parti üyesiydi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki sanat emekçileri de öyleydi. Ne bileyim, Uzak Doğu'da, Çin'de öyle. Amerika'da da halen muhalif partilere, komünist partilere, sosyalist partililer, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da üye olan yüzlerce arkadaşım var. Sanatçı da işçidir, sınıfının insanı olmalıdır. Ayrıca sanat siyasettir, keşke siyaset sanat gibi yapılıyor olsa.
Evet, şimdi sizi üzecek bir konu belki ama deprem hakkında konuşmak istiyorum. Kızınızı kaybettiniz depremde Orhan Bey. Günlerce yardım için seslendiniz sosyal medyada. Eski eşiniz canlı çıktı ama kızınızı kaybettiniz. o depremde evladını yitirmiş bir baba olarak neler söylemek istersiniz?
Teşekkür ederim.
Sizin için çok zor biliyorum bu soruya cevap vermek.
Zor değil çünkü insanlığın yapması gereken çok önemli şeyler olduğunu düşünmeye başladım deprem sonrası. Daha önce yaşadığımız felaketlerde de felaket denen şeylerde aslında sistemin temel sorumlu olduğu durumlarda, orman yangınlarında, sellerde. Deprem de onun bir parçası. Benim ülkemdeki sistem kendi insanlığının, kendi doğasının, kendi hayvanının, kendi canının bugününü ve geleceğini düşünen bir sistem değil. Asla değil. Bütün dünyada kapitalizm hortladı ve temelini inşaat sektörü üzerine kurdu. Beton ekonomisi üzerine kurdu ve beton tapınmacılığı yaygınlaştı. Son 22-23 yıldır benim ülkemde de betona tapınmacılık aldı başını gitti ve hiçbir bilim insanı dinlenmeden, hiçbir çevre örgütü dinlenmeden, hatta onların verdikleri raporları kötüleyerek, onları kötüleyerek, hain ilan ederek falan onlara karşı çıktılar ve bilim insanlarını dinlemeden büyük bir betona gömdüler bütün coğrafyayı. Bu yalnız benim ülkemde geçerli değil. Bakıyorum Balkanlara gidiyorum, aynı şey var. Uzak Doğu'dan aldığımız haberler öyle ama benim ülkemdeki esas olarak önce beni ve benim insanlığımı da ilgileyen şeylerin sonucudur yaşadığımız son depremdeki kayıplarımız. 11 ilde 15 milyon insanı ilgilendiren bir durum ama esas olarak bütün Anadolu'yu ve bütün insanlığı ilgilendiren bir durum. Evet, ben çocuğumu kaybettim. Kaldı ki orada yaşamıyordu. Anneannesinin cenazesine gitti ve döneceği gün depreme yakalandı. Ama mesela onun üstüne yıkılan evin yapıldığı bölgeye, Asi Nehri'nin kenarıdır Hatay'da. Her iki tarafında burası birinci dereceden deprem bölgesidir, buraya inşaat yapılmaz diyenleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yürütücüleri içeri attılar. Mimarlar Odası Başkanı'ydı. Amik Ovası'nın ortasındaki Amik Gölü'nü kurutup oraya havalanı yapanlara hayır diyenleri de içeri attılar, vatan haini terörist diye. Dolayısıyla hem ülke insanlığıma, dünya için bana öğrettiği şeyi bir kez daha yinelemek gerekiyor. Bilim hem bugünün hem geleceğin yolumuzu aydınlattığı ışıktır. Önce bilim insanlarına inanmak gerekiyor. Bilim ve sanat insanlarına, kültür insanlarına, onların söylediklerine, aydınlanmacılara inanmak hem kendi bugünkü varlığımızı hem geleceğimizi korumak ve bir dayanışma halinde yaşamamızı, yan yana gelip insanca yaşamamızı sağlayabilecek ortamların, yaşam alanlarının yaratılmasını sağlamak gerekiyor. Beton tapınmacılığı kural dinlemiyor çünkü. Yasa dinlemiyor, asla dinlemiyor. Yani 228 kez ihale yasası değişti benim ülkemde. Bunun tamamı inşaat üzerine kurulu. Köprüler, yollar, büyük büyük barajlar. Arkasından inşaatlar. Başka şeyler de becerildi. Mesela 7 kez imar barışı adıyla imar affı çıkartıldı ve insanların kaçak ev yapmasına, kaçak inşaat yapmasına izin verildi. Bir toplumda kötülük kazandıysa eğer ahlaksızlık büyür. Ahlaksızlığın büyüdüğü yerlerde bu tür toplumsal cinayetler, ki bir deprem toplumsal cinayettir, bu tür toplumsal cinayetler makul görülmeye başlanır. Yukarıdan Allah'ın emri denir, çıkılır ve din tapınmacılığı ve biat kültürü bunun üzerinden yürür. Bunu reddetmek gerekiyor. Bilimin ışığında yürümek gerekiyor. Ve insanlarımızın bir daha ölmemesi için de hayır demek gerekiyor. Hayır demek gerekiyor. Hayır demek.
Evet, umarız bundan sonra deprem ülkesi ülkemiz bu gerçekle yüzleşip ona göre yetkililer tedbir alıp denetlemelerini ona göre yaparlar. Son iki dakikaya girdik. Programımızı kapatmak üzereyiz. Bir dinleyicimiz yine size, Mustafa Bey yine, neden Fatih Maçoğlu'nu Tunceli dışından aday yaptılar diye sormuş. Hemen çok kısa bir 30 saniyemiz
söyleyeyim,
var.
Maçoğlu çünkü kendisi ve arkasındaki Sosyalist Meclisler Federasyonu adlı örgüt Kadıköy'den aday olmasını istemişti. Türkiye Komünist Partisi'nden aday olmasını istedi. Önce hayır dediler, sonra aday oldu. Ben de, Fatih benim arkadaşımdır, ben de ona danışmanlık yaptım ama bir şey yaptı. 6 aylık bir zaman dilimi içerisinde kapı kapı dolaştı ve komünist belediyeciliği, sosyalizmi anlattı. 31 bin oy aldı. Bence bir başarıdır, büyük bir başarıdır.
Peki Orhan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz, bize konuk oldunuz. Ayağınıza sağlık, emeğinize sağlık, nefesinize sağlık diyorum. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Hem size, hem kuruma, hem beni buraya çağıran dostlarıma.
Çok sağ olun, teşekkürler.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.